Ayrım 29, sayfa 276. Olabildiğince hızlı koştular. Ancak giysilerinin kıvrımlarındaki çamur rahat koşmalarına mani oluyordu. Her adımda çamurlu ayaklarının ağırlaştığını hissediyorlardı. Sağa saptılar ve dümdüz uzanan, tamamen ıssız bir caddeye çıktılar. Yanus, yağmurun arasından sokak lambalarının, bina cephelerinin, kaldırımların, bölük pörçük gökyüzünün sarsıldığını görüyordu. Omzunun üstünden arkasına bir göz attı. Bougainville savaşçıları önde köpekleriyle depara kalkmışlardı. Bu caddede onlardan kurtulmalarının imkanı yoktu. Yanus şampuanı anorağından yakaladı ve onu sağdaki bir sokağa sürükledi. Sonra soldaki başka bir sokağa. Yaklaşık 30 metre sonra paniğe çıkan bir merdiven gördü. Böylece başladıkları yere dönmüşlerdi. Basamakları işaret etti ve şampuanın tepki vermesini beklemeden oraya yöneldi. Tırmandı ve dönüp yeniden arkasına baktı. Dazlak kafa nefes nefese onu izliyordu. Onun arkasında da çete vardı. Köpeklerle aralarında sadece birkaç metre kalmıştı. Arkadaşını bekledi. Kısa bir an uzaktan manzaraya bakınca aynı anda iki yerdeymiş gibi bir izlenime kapıldı. Artık hiçbir şey duymuyordu. Yağmuru hissetmiyordu. Ruhu olayı izleyen sıradan biri gibi geziniyordu. Sonunda şampuan ona yetişti. Yanus onun öne geçmesine müsaade etti ve peşine takıldı. Her basamak bir felaket, bir ızdıraptı. Yağmur kafalarına, sırtlarına, omuzlarına vuruyordu. Artık Yanus daha hızlı çıkmak için ellerinden destek alarak bir maymun gibi dört ayak tırmanıyordu. Yanus'un kendini aynı anda iki yerde birden hissetme duygusu geçmişti. Geberecek olan oydu. Boğazına düğümlenen, onu kusacak hale getiren korkuydu. Birden yerle olan temasını kaybetti. Kafası basamaklardan birine çarptı. Gözünün önünde şimşekler çaktı. Bir acı dalgası tüm bedenini kapladı. Hemen ardından ıslak betonun soğukluğunu yanağında hissetti. Yüzündeki kanın sıcaklığını, bacağındaki şiddetli acıyı. Bakışlarını aşağı çevirdi. Köpeklerden biri onu baldırından ısırmıştı. Hayvan onu yüzüstü basamaklardan aşağı çekiyordu. Bir sokak lambasına tutunmaya çalıştı. Başaramadı. Kafasını kaldırdı. Şampuan tırmanmaya devam ediyordu. Hiçbir şeyin farkında değildi ya da tabanları yağlamayı tercih etmişti. Bağırmak istedi. Ancak bir basamağın kenarı ağzına çarptı. Doğrulmaya çalıştı. İki basamak daha aşağı kaydı. Kendi etrafında yarım tur atıp sırt üstü dönmeyi başardı. Takip nedeniyle çılgına dönmüş köpeğin gözlerini gördü. Hemen arkasında ona doğru gelen bir evsiz vardı. Yanus topuğuyla hayvanın suratına vurdu. Köpek sahibinin ayaklarının dibine kadar yuvarlandı. İki saldırgan merdivene düştü. Ayağa kalkmak için bu durumdan yararlandı. İt yeniden peşine düşmüştü. Avcı da arkasındaydı. Yanus kaydı, toparlandı. Gözlerini düşmanlarından ayırmadan geri geri gitti. Bir sokak lambasının halesinde bir ayrıntı dikkatini çekti. Herifte el yapımı kesici bir silah vardı. Sivriltilmiş seramikten yapılmış bir bıçak. Kuşkusuz bir klozet parçasıydı. Yanus yıldırım hızıyla karar verdi. Böyle bir bıçakla kendini öldürtmeyecekti. Çıplak elle saldırganın kulağına bütün kuvvetiyle bir tokat indirdi. Herif sendeledi. Düşmemek için korkuluğa tutundu. Yanus onu yakasından yakaladı. Kendine doğru çekti ve bir futbolcu gibi herife yandan kafayı yapıştırdı. Bir ses ona ne yapması gerektiğini söylüyordu. Burun kemiğini ve göz çukurunu hedefle. Alın kemiğine dikkat et. Kuru bir çatırtı duyuldu. Kan gözlerine fışkırdı. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey göremedi. Göz kapaklarını sildi ve saldırganın basamaklara, dizlerin üstüne çöktüğünü gördü. Köpek üzerine atıldı. Yanus ona bir tekme savurdu. Sonra destek alarak herifin karnına konversenin burnuyla tekme attı. Daima karaciğeri, alkol tüketimi nedeniyle evsizlerin bu en hassas noktasını hedef al. Saldırgan bir çığlık attı. Köpeğinin üstüne düştü. Bir kez daha birlikte yuvarlandılar. Yanus kahramanın şaşkınlığıyla hareketsiz kaldı. Yeniden gerçek Victor Yanus olmuştu. Sokakların adamı, caddelerin vahşi adamı. İki yeni evsiz yağmur perdesinin arasından fırlamıştı. Biri çok kısa saçlıydı. Diğerinin kırmızı bir ibiği vardı. İlki demir bir çubuk, ikincisi çivili bir beyzbol sopası tutuyordu. Yanus yumruklarını sıktı. Sonra beklenmedik bir darbe aldı. Darbe çok sertti. Kıçın üstüne düştü. Kollarıyla başını korumaya aldı. Dayak yemeye hazırlandı. İlk darbe yankılandı. Bunu ikincisi izledi. Çok daha metalikti. Yanus hiç acı hissetmedi. Başını kaldırdı. Şampuan XXL boyutundaki bir çöp konteynerini kapmış, ilk herife vurmuş, ikincisini de bir sokak lambasına doğru sürüyordu. Şampuan konteyneri üzerlerine fırlattığında saldırganlar kaçmaya başladılar. Arkadaşını yakasından tutup kaldırdı ve merdivenin yukarısına doğru itekledi. Yanus ona karşı sonsuz bir minnet duygusu hissetti. İçinde bir yerlerde onun hakkındaki yargısını yeniden gözden geçirdi. Kafatası delik olan bu evsize hala güvenebilirdi. Bir sürü basamak daha tırmandılar ve dar sokaklardan oluşan yeni bir labirente ulaştılar. Janus baldırında şiddetli bir acı hissediyordu. Köpek işini iyi yapmıştı. Gittikçe daralan bir sokağa girdiler. Buradan bir insan bile zorlukla geçebilirdi. Yavaşladılar. Neredeyse duracak kadar. Soluk soluğa aydılar. Güçleri tükenmişti. Korku hala oradaydı. Ama ciğerlerin yanmasıyla, kasların ağrısıyla, mide bulantısıyla bastırılmış bir korkuydu bu. Onları ektik, dedi soluk soluğa şampuan. Ne demezsin? Janus onu bir girintiye doğru itti. Şampuan az kalsın yere düşüyordu. Ne yapıyorsun? Saklan. Girintinin içinde bahçe parmaklıkları, lavanta çalıları ve sarmaşıklarla gizlenmiş bir evin giriş çıkış kapısı vardı. Janus yaprakların arasına çömeldi. Şampuan da onu taklit etti. Henüz gizlenmişlerdi ki avcılar burunlarının dibinden geçtiler. Nefeslerini tuttular. Janus ıslak taşın kireçli kokusunu, yaprakların keskin kokusunu alıyordu. İnsana huzur veren duygular. Bitkinlerdi ama hala hayattalardı. Birbirlerine baktılar. Bu rahatlama hissi onları görünmez bir iple birbirine bağlıyordu. Onları takip edeceğim dedi Janus alçak sesle. Ne? Bizim ağzımızı burnumuzu kırmak istemiyorlar, öldürmek istiyorlar. Bunun sebebini öğrenmem lazım. Şampuan korkuyla ona baktı. Kavga sırasında berisini kaybetmişti. Dikişli kafası yağmur altında bir dinozor yumurtası gibi parlıyordu. Belki onlara soru da sorarsın ha? Hepsine değil, sadece birine ve hiç beklemediği bir anda. Sen hastasın. Janus ceketinin önünü açtı. Komando bıçağının sapı göründü. Bıçağım var. Daha çok bir sinek kadar aklım var. Başka bir zula biliyor musun? Geldiğimiz yere tüyelim. En iyisi yuvamıza dönmek, Madrag'a. Bu imkansız. Bir otel biliyor musun? Otel mi? Param var. Marsilya'da bizim gibi adamlar için oda kiralayan oteller olmalı. Ben böyle bir tane biliyorum ama. Janus 50'lik bir banknot çıkarttı. Hemen oraya git, bana da adresi ver. Bir an güvensizlik duyarak ekledi. Eğer odada beni beklersen sana bir 50'lik var. Şampuan dişsiz ağzını yaya yaya gülümsedi ve otelin yolunu tarif etti. Eğer sabah odada yoksam diye ikaz etti Janus, polise haber ver. Polis mi? Bundan daha beteri de var mı? Aksi takdirde suç ortaklığı yapmaktan tutuklanırsın. Neyin suç ortaklığı? Onlara ne söyleyeceğim? Gerçeği, geri döndüğümü, saldırıyı, daha fazlasını öğrenmek istediğimi. Eskiden de fazla açık değildin ama şimdi kesinlikle kalamar sosu gibisin. Otel, beni orada bekle. Janus cevabı beklemeden uzaklaşmıştı. Koşmaya çalışıyordu ama yaralı bacağı canını acıtıyordu. Ara sıra köpeğin sivri dişlerini yeniden etinde hissediyordu. Bu tür durumlarda yapılacak ilk iş yaralı uzvun kanamasını durdurmaktı. Başardı. Antibiyotik tedavisine gelince şimdilik unutmak en iyisiydi. Dar sokakları es geçerek ana yolda yürüyordu. Bir nehir ve kolları. Avcıların aynı yolu izlediğinden emindi. Onları yakalamaktan umudunu kestiğinde yeniden yol bir kıvrım yaptı. Kendini tüm şehre hakim bir düzlükte buldu. Bu beklenmedik olay karanlığın içine geri çekilmesine neden oldu. Ancak her şeye karşın manzarayı hayranlıkla seyretmekten kendini alamadı. Marsilya yıldızlarla kaplı, ters dönmüş bir gökyüzü gibi yağmurun altında parlıyordu. İlerisi denizdi, görünmüyordu. Ancak sonsuz, karanlık ve tek parça halindeki denizin varlığı hissediliyordu. Bedeni alev alev yanıyordu. Manzarayla, ortamla, ıslak karanlıkla iyice bütünleşti. Serinlik ve sükunet arıyordu. Ama şu an göğüs kafesinin içinde sanki kanayan yakıcı bir lav vardı. Sesler onu düşüncelerinden kopardı. Gözlerini kıstı ve birkaç dakika önce tırmandığı merdivenin bir benzerini gördü. Avcılar aşağıda bir ışık hüzmesinin içindeydi. İtleri hariç 5 kişiydiler. Ne konuştuklarını duyamıyordu. Ama öfkelerini, başarısızlığın neden olduğu asabiyeti, soluk salağı olduklarını tahmin edebiliyordu. Janus dikkatle onları inceledi. Gümüşü saç örgüleri, kırmızı veya mavi renkli ibikleri, ezoterik dövmelerle süslü dazlak kafaları vardı. Pis suratlarının her tarafında da piercingler. Silahları hala ellerindeydi. Sopalar, bıçaklar, işaret fişeği tabancaları. Gülümsedi. Görünmeden onları gözetlemekte keyif verici bir şeyler vardı. Doklara doğru yürümeye başladılar. Görüş alanından çıkmalarını bekledi. Sonra merdiveni indi. Yağmur dinmişti. Ama her yere kaygan, soğuk ve donmuş ince bir katman bırakmıştı. Sahil otoyolu üzerindeki bulvara saparak kuzeye doğru gittiler. Yaralı bacağını unutan Janus, hep karanlığın içinde, sütunların arkasına gizlenerek onları 200 metre geriden takip ediyordu. Bu şekilde 1 kilometre kadar yürüdüler. Gerçi bu tahmininden pek emin değildi. Bulvar hala ıssızdı. Mistral yağmurun izlerini kurutarak, su birikintilerini dondurarak son derece sert bir şekilde esmeye devam ediyordu. Sonunda sağa saptılar ve kötü aydınlatılmış sokaklara girdiler. Bloklar katran karası gökyüzüne doğru yükseliyordu. Janus bir an Madrak semtine geldiklerini sandı. Yoksa Bougainville miydi? Yatmadan yatmaya gidilen mahalleleri, ağaçsız, yeşilliksiz bahçeleri ve paslı kapıları olan oyun alanlarını geçtiler. Manzara daha da kötüleşti. Terk edilmiş depolar, duvar örülmüş pencereler, iyice ezilmiş toprak. Uzakta acımasız devasa böcekler gibi vinçlerin karaltısı görülüyordu. Şimdi boş bir arazide yürüyorlardı. Ayrık otları rüzgarda hışırdıyordu. Yağlı kağıtlar, plastik şişeler, karton kutular karanlığın içinde uçuşuyordu. Havadaki benzin kokusu bir tehdit unsuru gibiydi. Janus gözlerini kıstı ve çetenin gittiği yeri görmeye çalıştı. Artık kullanılmayan bir bölgeyi çevreleyen ve üzerinde resimler bulunan bir duvara doğru yürüyorlardı. Janus nefes nefeseydi. Göğüs kafesinin içinde atan kalbinin sesini duyuyordu. Güm güm, güm güm. Geç de olsa bunun ıslak havada görünmeyen makinelerin gürültüsü olduğunu anladı. Bir yerlerde hala çalışan bir şantiye vardı. Makineler asla uyumazdı. Avcılar gözden kaybolmuştu. Janus'un önünde kör bir duvardan başka bir şey yoktu. Grafitiler onun göremediği bir kapıyı gizliyor olmalıydı. En iyi stratejiyi bulmak için düşündü. Sadece tek bir strateji vardı. Evsizlerden birinin işemek veya açık havada sigara içmek için dışarı çıkmasını beklemek. O zaman saldırabilirdi. Bu beklenmedik saldırı belki ona üstünlük sağlayabilirdi. Çalıların arasına çömeldi. Soğuk yeniden bedeninin kontrolünü ele geçirmişti. Birkaç dakika içinde titremeye, sonra da donmaya başlayacaktı. O zaman vücut ısısı düşecekti ve çarpan bir kapı sesi duyuldu. Yavaşça ama çok yavaşça doğruldu ve karanlığın içinde yürüyen silüete dikkatle baktı. Herifin rasta saçları vardı. Aklına seri olarak çekilen Av filmindeki yaratık geldi. Bu ayrıntı korkusunu daha da arttırdı ve aynı zamanda onu gerçeklikten uzaklaştırdı. Bir bilgisayar oyununda gibiydi. Herif kararsız adımlarla yürüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydı ve sarhoştu. Çalıların dibinde durdu ve sidik torbasını boşalttı. Şimdi ya da asla. Janus atıldı. Gözleri yaş doluydu. Sanki her şeyi bulanık, uzamış, çarpık görüyordu. Bıçağını sımsıkı tuttu. Herifin saç örgülerini yapıştı ve bütün gücüyle çekti. Avcı buz tutmuş toprağa devrildi. Omuzları yerdeydi. Janus bıçağını pantolonun hala açık olan ön kısmına dayadı. Bir dizi herifin göğsündeydi. Diğer eliyle pisliğin elini ağzını kapatarak fısıldadı. Bağırırsan onu keserim. Herif tepki vermedi. Bakışları donuk, kolları ve bacakları gevşekti. Tamamen taş kesmişti. Janus bıçağını biraz daha derine daldırdı. Adam sonunda bir tepki verdi. Bağırmak istedi. Janus herifin suratına dirseğiyle vurdu. Adam yeniden debelendi. Janus bir dirsek darbesi daha indirdi. Bir çatırtı duyuldu. Bir darbe daha. Eli hala adamın ağzının üstündeydi. Parmaklarındaki burun kenarlarında kanlı sümüksü maddeyi hissediyordu. Sakın kımıldama. Sorularıma sadece kafanı sallayarak cevap vereceksin, anlaşıldı mı? Avcı başıyla evet işareti yaptı. Janus bıçağını bu kez herifin gırtlağına dayadı. Bu ilk zaferin verdiği cesaretle sordu. Beni tanıyor musun? Örgü saçlı kafa salladı. Evet. Bu gece beni öldürmek mi istiyordunuz? Başıyla yeniden evet dedi. Neden? Herif cevap vermedi. Janus biraz da gecikmeyle olsa neden cevap veremediğini anladı. Eli ağzının üstündeydi. Hafifçe gevşetti. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Bize para verdiler. Kim? Cevap yoktu. Janus vurmak için dirseğini kaldırdı. Kim? Takım elbiseli adamlar, paralı herifler. Guatera'daki katiller. Demek ölmesini istiyorlardı. Bütün yollara başvurarak. Aralık ayında da yine onlar mıydı? He. Beni öldürmeniz için ne kadar verdiler? 3000 avro. İbne. Aptal herif yeniden duruma hakim olmanın peşindeydi. 3000 avro. Ona göre fazla bir miktar değildi ama köpekli parklar için bir servetti. Geri döndüğümü nereden öğrendiniz? Dün seni görmüşler. Bu adamlara siz mi haber verdiniz? He. Onlarla nasıl temas kuruyorsunuz? Bir numara var. Numarayı söyle. Ben numarayı bilmiyorum. Herif yalan söylüyor olabilirdi. Ama zaman da daralıyordu. Bir cep numarası mı? Hayır, ofis numarası. Ama ben bilmiyorum. Heriflerin adlarını biliyor musunuz? Hayır, sadece bir parola. Parolayı söyle. Ben bilmiyorum. Onlarla görüşen ben değil, bıçağın sapındaki cam kırma düzeniyle suratına vurdu. Herif boğuk bir çığlık attı ve sanki onları ebediyen kaybetmemek için kırılan kıkırdakları burnuna çekti. Parolayı ver. Bilmiyorum. Ezilen bir yumurta gibi ses çıkaran burnunu yokladı. Bir Rus adı. Rus mu? Göt veren burnumu kırdın. Janus titredi. Korku ama aynı zamanda derinlerden gelen bir kramp. Dün geceki gibi bir yanma. Yeniden hastalanmaktan korkuyordu. Birkaç saniye kendini dinledi. Sonra kaldığı yerden devam etti. Neden beni öldürmek istiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Size benim adımı söylediler mi? Hayır, sadece suratını gösterdiler. Bir fotoğraf mı? Avcı sırıttı. Bir burun deliğini tıkadı ve diğerinden kan sümkürdü. Fotoğraf değil adamım, bir çizim. Çizim mi? He, yeniden sırıttı. Kahrolası bir taslak. Bir ön sözü. Daniel Le Guin ona ressam olduğunu söylemişti. Bu eskiz kendi imzasını taşıyan bir otoportre olabilir miydi? Katiller önceki kimliklerinden birine ait olan bu resmi nasıl ele geçirmişlerdi? Şu çizim diye sordu. Hala sizde mi? Onunla kıçımızı sildik adamım. Yanus herifin suratına bir yumruk daha indirmeyi düşündü. Ama hiç takati kalmamıştı. Adam diğer burun deliğinde tıkadı ve yine siyahımsı bir pıhtı sümkürdü. Kan ve şiddet dolu bir nezleye yakalanmış gibiydi. Siyahlı adamları yeniden görmen gerekiyor mu? Sen geberince ahbap. Onları nerede bulacağını biliyor musun? Onlar bizi buluyor. Onlar her yerde. Yanus ürperdi. Karnındaki kramp yeniden alevlenmişti. Bıçağını kaldırdı. Avcı büzülüp kalmıştı. Eykornunu çevirdi ve adamın karnına vurdu. Cam kırmaya yarayan keskin kenarı adamın nefesini kesti. Herif kala kaldı. Belki de onu öldürmüştü. Bu tür küçük ayrıntıların önem taşımadığı bir dünyada yaşıyordu. Yanus tüm ihtiyatı elden bırakarak doğruldu. Bir an grafitilerle süslü kapıyı aralamaları ve bağırmayı düşündü. Gebertin beni. Sonra birden aklını başına topladı. Sallanarak mistralin ve benzin kokularının arasında kayboldu. Pis kağıtlar bacaklarına yapışıyordu. Ölüme mahkum edilmişti. Bundan en ufak bir kuşkusu yoktu. Ama ölmeden önce bunun sebebini öğrenecekti. Savcının iddianamesini ve yargıcın kararını okuyacaktı. Anais yattıktan daha yorgun uyandı. Bir morgda kadavraların üzerine eğilmiş ve burunlarını kestikten sonra kanlarını içen Hugo Boss takımlı vampirlerin cirit attığı 3 saatlik bir kabusun arkasından yorgundu. Tek bir tesellisi vardı. Bu şenlikte babası yoktu. Kendine gelmek için birkaç saniye bekledi. Gecenin üçünde tabelasını gördüğü otoyol kenarındaki bir otel odasındaydı. Hiç düşünmeden durmuştu. Yorgunluktan ölüyordu. Odasının ışığını yakmak bile aklına gelmemişti. Elbiseleriyle kendini yatağa atmıştı. Ve beyninin gizli odasındaki şık giyimli vampirleri buyur etmişti. Banyoya gitti, kazağını çıkardı, sonra ışığı yaktı. Aynada gördüğü şey hoşuna gitti. Tişörtü içinde, kolları bandajlı genç bir kadın, sağlam geniş omuzlar. Kadınsılıkla ve sevimlilikle alakası olmayan bir görüntü. Yuvarlak hatları yumuşacık olduğunu düşündürüyordu, ta ki dokunana kadar. Göz kapaklarının kenarında parlayan yaşları fark etti. Kaolinden yapılmış bir maskenin üzerindeki çiğ damlalarını düşündü ve bu görüntü de hoşuna gitti. Tuvalet çantasını aldı ve yaralarını bir kez daha gözden geçirdikten sonra pansumanları değiştirdi. İlk yaralarını tedavi ettiği günden bu yana yıllar geçmişti. Sonra üstüne bir hüzün çöktüğünü hissetti. Ona Icarus'un büyük siyah kanatlarını düşündüren bir umutsuzluk. Kollarına yeni bandajlar sarmakta aceleci davrandı. Odasına döndü. Hala bir öğrenci gibi içine yaylı kurşun kalemlerini, dolma kalemlerini ve ince uçlu tükenmez kalemlerini koyduğu bir okul çantası kullanıyordu. İlaçlarını da bu çantaya gizliyordu. Alışkanlığın verdiği bir güvenle yarım bir solyan ve bir efeksor jel kapsül yuttu. Ağır ilaçlar. Bunlara bir de Lexomil tableti ekledi. Bu depresyon zamanlarında uyguladığı şok tedaviydi. Depresyon sözcüğü kulağa kötü geliyordu. Ama zaten o da kötü günler yaşamış bir kızdı. Bakalöryasını verdikten sonra hukuk fakültesindeki ilk yılında iki ay yataktan çıkmamacasına kabuğuna çekilmişti. Yerinden kımıldayacak durumda değildi. O dönemde henüz babasının durumundan da haberdar değildi. Bu yaşadığı başka bir şeydi. Ruhunun derinliklerindeki dalgalanmalar onu dünyaya karşı ilgisiz kılıyordu. Ya da bunun nedeni annesinin genetik bir mirasıydı. Hiç yerinden kıpırdamıyordu, hiç konuşmuyordu. Ölmekten daha beter durumdaydı. Hastaneye yatmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ciddi bir antidepresan tedavisi sayesinde yavaş yavaş düzelmiş ve hastalığın depreşmesinden duyulan sürekli bir kaygı içinde yaşadığı kararsız bir dönem bıçak sırtında 2 yıl geçirmişti. Bu kaygıdan hiçbir zaman tam olarak kurtulamamıştı. İşte yine kaygı. Soruşturmanın başladığı andan beri gerek nezlenin etkisiyle, gerek işinin gerginliğiyle, gerek Freire ile karşılaşmanın getirdiği heyecanla öncü belirtiler kollarını yaralaması ortaya çıkmıştı. Bu günleri en ufak düşüncenin en kötüyü tetikleyeceği bir ruh sureti gibi yeniden yaşamaktan korkuyordu. İntiharla neticelenecek bir kaygı veya uyanık koma hali. Resepsiyona indi ve bir kahve makinesi buldu. Tenha Lubi'nin hüznünü aldırmadan kendine bir espresso hazırladı. Hiçbir seçkinliği, hiçbir anısı olmayan eşyalar vardı burada. Bu dekora ait olduğunu düşündü. Diğerlerinin arasında hayalet bir eşya. Odasına geri dönünce mesajları kontrol etti. 5 SMS vardı. Krosnier, Marsilyalı polis, Lekoz, gece boyunca 3 kez aramış olan Deversat. Janus'la ilgili haberler olmasını umut ederek ama aynı zamanda da korkarak önce Marsilyalı polisin mesajını okudu. Herhangi bir haber yoktu. Mesaj saat 22'de gelmişti ve sadece ertesi gün kaçta Marsilya'da olacağını soruyordu. Lekoz'un mesaj saati 23.30'du. Kısa ve özdü. Beni ara. Deversat'ın mesajı da öyleydi. Ama isteği saat başı nasihate, emre, öfkeye dönüşmüştü. Önce uykulu bir sesle cevap veren Lekoz'u aradı. Beni aramışsın. Şu senin Metis hikayesi diye homurdandı Lekoz. Gittikçe pis kokular alıyorum. Bir şeyler mi öğrendin? Gazetecilerle temasa geçtim. Bordo'daki Sud-Ouest ve Le République de Pyrénées'in yerel ofislerinden tanıdığım araştırmacı gazeteciler. Bölgedeki her şeyden haberdar olan profesyoneller. Yani bana çok nazik, el yakan bir dosyadan söz ettiler. Telefonda konuşulmayacak kadar önemli bir dosya. Gece yarısı randevuları vesaire. Bu kadar gizli olan ne? Burası muğlak. Metis bugün kimya ve ilaç sanayinde faaliyet gösteren bir grup. Ama kökeni askeri. Nasıl yani? 60'lı yıllarda Afrika'da eski paralı askerler tarafından kurulmuş. Önce tarım alanında faaliyet göstermişler. Sonra kimya, ardından da ilaç sanayinde. Ne tür ilaçlar? Çok güçlü uyuşturucu ilaçlar, kaygı gidericiler, antidepresanlar. Hangileri olduğunu bilmiyorum ama bazıları pazarda çok tanınan ilaçlarmış. Soruşturmanın cilvesi. Kuşkusuz Anais de Metis'in ilaçlarını kullanmıştı. Bunda çok nazik olan şey ne? Hep aynı terane. İnsan üstünde yapılan deneyler, gizli araştırmalar saçmalığı. Bana kalırsa bunlar tamamen şehir efsanesi. Şirket ile ÖDGA arasında ne gibi bir bağlantı var? Hiçbir şey yok. Metis grubunda bir sürü şirket var. Onların arasında bu güvenlik şirketi de var. Hepsi bu. Anais Q7'yi düşündü. Bu devasa ilaç firması ile saldırı arasında bir ilişki olduğundan emindi. Buna karşılık askeri kökenlerden başka ilaç üreticisi Metis'in nişancılarla ve onların kullandığı Hekat tüfeğiyle bağdaştıracak bir yanı yoktu. Bask kıyılarının savunmasız balıkçısı Patrick Bonfils'in profiliyle ise hiç bağdaşmıyordu. Sorunu en fazla eşeleyen gazeteci bir röportaja gitti. Yarın dönüyor. Numarasını ister misin? Onu dönünce sorgula. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Anais sorma ihtiyacı hissetti. Ya bizim soruşturma? Hangi soruşturma? Duruy, Minatorus, Saint-Jean-Gare. Sanırım durumu iyice anlamadın. Morissette'in adamları, tutanakları, ayrıca dosyayla ilgili belgelerin yer aldığı hard diski gelip bizden aldılar. Minotaurus artık bizim için eski bir hikaye. Anais yatağın üstünde duran, gelirken beraberinde getirdiği soruşturma dosyasına baktı. Başkomiser Çetelet ve ekibinin yürüttüğü davanın son kopyası. Bir koleksiyoncu. Deversat'ın bana geçtiği fırçayı saymıyorum bile. Ne fırçası? Dün gece ÖDGA'da yaptığım şu küçük aramadan dolayı. Patron kendi kurma heyetine şikayette bulunmuş. Metis yöneticileri de Hindistan cevizi ağacını salladı. Afrika'nın paralı askerlerinin çoğu da bizim güzel bölgemizin insanları. Metis, Akitanya bölgesinin en önemli grubu. Yani oluk dolunca her zamanki gibi sular üstümüze dökülecek. Deversa'ya senin beni koruyacağını söylediğimde yangına körükle gidiyormuşum gibi geldi. Anais en azından emniyet müdürünün gece boyunca onu neden aradığını artık biliyordu. Ya sen diye sordu Lekoz. Marsilya yolundayım. Onu buldular mı diye sormuyorum. Marsilya'ya varınca seni ararım. Kısa bir an Anais ikinci telefonu kime açacağı konusunda tereddüt yaşadı. Krosnier'i aramaya karar verdi. En iyiyi Deversat sona saklıyordu. Marsilyalı polisin hafif bir aksanı vardı ve babacan bir sesle konuşuyordu. Birden kendini Marsilya'da güneş, ışık ve sıcak bekliyormuş gibi bir izlenime kapıldı. Komiser bilinen şeylerin bir özetini yaptı. Victor Janus 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece bir barınma evine girmişti. Tuvalette saldırıya uğramış, sonra sabah ortadan kaybolmuştu. Bir daha da haber alınamamıştı. Ne en ufak bir iz ne de bir tanık vardı. Ona kim saldırmış? Pek net değil. Kuşkusuz başka evsizler. Anais ikna almamıştı. Katiller onun izini mi bulmuştu? Ve Freire neden Marsilya'ya dönmüştü? Ve neden Janus gibi eski püskü giysilerle dolaşıyordu? Size başka bir şeyden daha söz etmek istiyorum dedi Krosnier. Nedir? Dün gece Philippe Duruy cinayetiyle ilgili raporunuzu aldım. Legal için hazırlandığı rapor en azından bir işe yaramıştı. Suç mahallinin mitolojik özelliği dikkatimi çekti. Bir şey mi var? Hayır, yani bunun bana aynı şekilde işlenmiş başka bir cinayeti hatırlattığını söylemek istiyorum. Bu cinayet ne zaman işlendi? Geçen Aralık ayında Marsilya'da. Ekip amiri bendim. Sizin hikayeyle oldukça fazla benzerlikler var. Maktul Çek asıllı genç bir evsizdi. Cesedi Viewport'tan birkaç kilometre uzaktaki küçük bir koyda bulundu. Bu cinayetin mitolojik özellikler taşıdığını düşündüren şey ne? Katil Ikaros efsanesinden esinlenmiş. Adam çıplaktı, yanmıştı ve sırtında büyük kanatlar vardı. Anais cevap vermedi. Göz önünde bulundurulması gereken birçok bağlantının yanında çarpıcı, pis kokan bir şeyler vardı. Matthias Freire'nin cinayet mahallindeki varlığı, Janus'un katil olduğu varsayımını destekleyecek yeni bir husus. Hepsi bu kadar değil diye devam etti Krosnier. Adamımızın damarları da eroinle doluydu. Biz, Anais komiserin sözünü kesti, bir yandan da ceketini giyiyordu. 2 saat içinde orada olacağım, size katılmak için. Eves polis merkezine uğrarım. Elimizde ne var bakarız. Krosnier'in cevap verecek zamanı olmadı. Anais otoparka gitti ve arabasının yanına vardı. Bu son darbeyi kavraması gerekiyordu. Onu olgunlaştırması ve sindirmesi. Golfünün önünde durdu. Dever satın unutmuştu. Numarasını tuşladı. Parmakları titriyordu. ÖDGA ile sorunun ne diye bağırdı emniyet müdürü. Gecenin bir yarısı araba yapmak da nereden çıktı? Siz nerede olduğunuzu sanıyorsunuz? Dün öğle üzerinden beri telefonum susmadı. Zaman kazanmak istedim dedi Anais kısık sesle. Ben çok zamanınız olacak yavrum. Marsilya yolunda mısınız? 2 saat içinde orada olacağım. Öyleyse size iyi tatiller çünkü görevden alındınız. Hemen Eveş polis merkezini arıyorum. Her şeyi unutun ve denizin tadını çıkarın. Döndüğünüzde hesaplaşırız. Ayrım sonu sayfa 289. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hugo Boss, HUGOBOSS, Solian, SOLIAN, Efeksor, EFFEXOR, Lexomil, LEXOMIL,